Ayrım 31.
Milattan önce 520 yılında Doğu Karadeniz bölgesi Pers egemenliği altında merkezi otoriteye bağlı 19. eyalet oluyor, yani Pont satraplığı hudutları içinde kalıyordu. Buraya aynı zamanda Pont ülkesi anlamında Pontus, Pontos da deniliyordu. Bazı kaynaklara göre ise bundan çok öncelerde Karadeniz için Pontos sözcüğü kullanılıyordu. Eski çağda Grekler Karadeniz'e deniz manasında olan Pontos adını vermişlerdir. Bu ad denizin güney sahillerinde şamil olarak bu topraklar dahi aynı adı taşımış ve sakinlerine Pontuslu denilmişti. Başka bir faraziyeye göre sakinleri şaki insanlar olduğundan Karadeniz'e önce yabancılara düşman manasında olan Aksinos denmiş, fakat Grekler oraya yerleştikten sonra bu ad Oksinos'a çevrilmiştir. Pontos tarihi, tarihin Horon'a duyduğu yer Karadeniz, P. Minas Bıcıkyan, çeviri Hrant de Andreasyan, çivi yazıları İstanbul 1998 sayfa 15. Bu iddiaya karşılık diğerleri de Oksinos, Euxinus sözcüğünün Yunanca konuksever anlamından kaynaklanmadığını, Persçe Ahşanea sözcüğünden alındığını savunuyorlardı. Pont satraplığı başlangıçta küçük bir bölgeyi kapsarken kısa zamanda genişliyor, büyük bir ülke haline geliyordu. Yozgat, Muş, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas satraplığı oluşturuluyordu. Amasya bu satraplığın merkezi durumunda bulunuyordu. Satraplık görevi M.Ö. 520 yılında Pers hanedanlarından birine mensup olan Ferneze, yani Farnak'a veriliyordu. M.Ö. 502 yılında satraplık görevine Ardbaz getiriliyordu. M.Ö. 480 yılında Ariobarzen Port satrabı oluyordu. Ancak Persler Yunanlılarla giriştikleri savaşları arka arkaya kaybediyor, M.Ö. 449 yılında yaptıkları Kimon Anlaşması'yla bu bölgedeki otoritelerini yitiriyorlardı. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 33. M.Ö. 402 yılında Pontos'a yine bir Pers olan Mitridat veya Mitridates satrap tayin ediliyordu. M.Ö. 363 yılına kadar satraplık görevinde bulunan Mitridat'ın yönetimi sırasında otorite zafiyete uğruyordu. Böylece sömürgeci Yunanlılar tam anlamıyla serbest kalıyor, bölgedeki yerli halklar da bağımsız duruma geliyorlardı. Bunun sonucunda Pont satraplığının egemenlik alanı oldukça daralıyor ve hudutları artık Karadeniz sahillerine ulaşamıyordu. Tam bu sırada Pers kralı II. Dara ölüyordu. Kralın ölümünün ardından oğullarının arasında miras kavgası başlıyordu. Bu kavgaya Pont satrabı Keyhüsrev de katılıyor, babasının mirasında hakkı bulunduğunu ileri sürüyordu. Keyhüsrev 10 bin Yunanlı askerden paralı bir ordu kuruyordu. Bu ordu Babil üzerine yürüyor, Keyhüsrev babasının yerine tahta çıkan kardeşi Artakserker ile savaşa tutuşuyordu. Ancak Keyhüsrev savaş sırasında ölüyordu. Bu beklenmeyen ölüm ve yenilgi sonucu 10 bin paralı Yunan askeri başsız ve çaresiz kalıyordu. Yurtlarına dönebilmek için çözüm yolu arıyor, bu sırada Ksenofon'u kendilerine kumandan seçiyorlardı. Böylece tarihteki ünlü 10 binlerin dönüşü diye adlandırılan zorlu yolculuk başlıyordu. Bu yolculuk Ksenofon kaleme alıyor, Doğu Karadeniz'de uğradıkları yerleri, karşılaştıkları insanları ve yaşadıkları olayları gerçekçi bir üslupla anlatıyordu. M.Ö. 400 yılında cereyan eden bu yolculuk güneyden kuzeye doğru bir rota izliyor, Yunanlar bugünkü Ermenistan'ın güneydoğusuna rastlayan Taokların yaşadığı bölgeye giriyorlardı. Taoklar neleri varsa beraber alarak müstahkem mevkilere iltica etmişlerdi. Bir şehri hatta tek başına evleri bile ihtiva etmeyen fakat içinde bir sürü erkek, kadın ve çocuğun toplanmış olduğu böyle bir mevkiye gelince ... Anabasis, 10 binlerin ricatı, Ksenofon, tercüme eden Hayrullah Örs, Remzi Kitabı İstanbul 1939, sayfa 136. Taokların ilkel fakat savaşçı ve onurlu insanlar olduğu anlaşılıyordu. Stratejik bir boğazda Yunanlılara karşı kendilerini taşlarla savunuyor, hayli zorluklar çıkarıyorlardı. Ancak ellerindeki taşlar bitince teslim olmak yerine daha haysiyetli bir yöntemi tercih ediyorlardı. Onlar buraya girince artık yukarıdan taş atılmaz oldu. Fakat girenleri korkunç bir manzara karşıladı. Kadınlar evvela çocuklarını uçurumdan aşağı attılar. Arkalarından kendileri de atıldılar. Bunları erkekler de takip etti. Stymfaluslu yüzbaşı Eneas güzel elbiseli bir erkeğin uçuruma atılmak istediğini gördü ve mani olmaya kalkıştı. Fakat adam onu da beraber sürükledi. İkisi birden yuvarlandılar ve kayalar üstünde can verdiler. Anabasis, adı geçen eser sayfa 138-139. Yunanlar buradan tekrar batıya yöneliyor ve Haliplerin yaşadıkları topraklara giriyorlardı. Halipler yüksek ve ulaşılması güç yerlerde yaşıyor, yiyeceklerini de buralarda depoluyorlardı. Tavuklara sık sık saldırıyor, onların sürülerini yağmalıyor ve yiyeceklerini bu yoldan elde ediyorlardı. Son derece savaşçı ve saldırgan bir kimlikleri bulunuyordu. Bütün kavimlerin en cengaveriydiler ve savaştan çekinmiyorlardı. Şehirlerin içinde kalıyor fakat Yunanlar geçince hemen arkalarına düşüyor ve mütemadiyen dövüşüyorlardı. Anabasis, adı geçen eser, sayfa 138. Yunan ordusu Tiseces tepesine varınca Karadeniz'e giriyor, daha sonra Makronların topraklarına giriyorlardı. Bunlar da savaşçı bir karakter taşıyorlardı. Birbirlerine mızraklarını vererek yemin ediyor, böylece mızrağa verdikleri kutsal değeri gösteriyorlardı. Makronlar mızrak verip almayı sadakat rehini olarak değerlendiriyorlardı. Bu yeminden sonra Makronlar Yunanlıların arasına katılarak onlara yardımcı oluyor, yol açıyorlardı. Ne ki Makronların bir tüccar tarafı bulunuyordu. Nitekim Yunanlar için pazar kuruyor, onlara yiyecek temin ediyorlardı. Makronlar Yunanları Kolhit memleketinin hududuna kadar götürüyorlardı. Kolhitliler Yunanlara karşı direnmek istiyor fakat başaramıyorlardı. Yunan ordusu karşısında bozguna uğruyorlardı. Yunanlar böylece Trabzon'a giriyorlardı. Trabzonlular Yunanlılarla Kolhitler arasında arabuluculuk yapıyor, onları barıştırıyorlardı. Unutmamak gerekir ki Trabzon bu arada sömürgeci Yunanların elinde bulunuyordu. Bu nedenle Yunanlılar Trabzonlular tarafından dostça karşılanıyorlardı. Yunan ordusu Trabzon'dan sonra karayoluyla tekrar batıya yöneliyordu. Trabzon ile Giresun arasında Drillerle karşılaşıyorlardı. Bu aşamada Trabzonlular erzak arayan Yunanları düşman oldukları Drillerin üzerine sevk ediyorlardı. Çünkü Trabzonlular en çok Driller tarafından rahatsız ediliyordu. Trabzonluların kışkırttığı Yunanların kendi topraklarına girdiklerini gören Driller boşalttıkları köylerini yakarak dağlara çekiliyorlardı. Bunu Yunanlılara yiyecek bırakmamak için yapıyorlardı. Drillerin başkenti durumundaki bir yer vardı. Buraya toplanıyorlardı. Burasının etrafı derin vadilerle çevriliydi. İçerisine girilebilecek yollar gayet sarptı. Anabasis, adı geçen eser, sayfa 153. Buraya çekilen Driller Yunanlılara karşı şiddetle direniyor, ağır kayıplar verdiriyordu. Yunanlılara yağma yapmak serbest bırakılıyor, kalenin girişindeki evleri yakıyor, Driller de karşılık veriyorlardı. Nihayet Yunanlılar güç durumda kalıyor, geri çekilmek zorunluluğunu duyuyor. Bu kez de Driller onları kovalıyordu. Yunanlılar bu şartlar altında Keresont'a, yani Giresun'a varıyorlardı. Burada Yunan ordusu sayılıyor ve 10 bin kişiden 8600 kişi kaldığı görülüyordu. Keresont'ta bir süre kalan Yunanlılar daha sonra tekrar yürüyüşe geçiyor ve karayoluyla batıya doğru ilerliyorlardı. Mösinekler son derece organize olmuş bulunuyor, savaşmak konusunda kararlı davranıyorlardı. Yunanlılar da kendilerine barış ve ittifak öneriyordu. Yunanlılar Mösineklere birlikte hareket etmeleri halinde onların düşmanlarına karşı da birlikte savaşabileceklerini, bunun ise kendileri bakımından büyük bir şans olduğunu söylüyorlardı. Mösinekler bu öneriye karşılık Yunanlılara yardım etmeyi vaat ediyor ve aralarında anlaşma yapıyorlardı. Yunanlılar ile Mösinekler batıya doğru birlikte ilerliyor, Mösineklerin düşmanlarının bulunduğu bir kale ile karşılaşıyorlardı. Kaledekiler Mösineklere tahakküm ediyor ve onlara efendilik yapıyorlardı. Esasen bunlar da sırf burayı almak için harp yapmaktaydılar. Bu şehrin sahibi olanlar kendilerini bütün Mösineklerin efendisi adederlerdi. Ve söylediklerine göre şimdi buranın sahibi olanlar bir hakka istinat etmiyorlar, ancak umuma ait olan burasını gasp etmiş olmakla onlara tevafuk ediyorlardı. Anabasis, adı geçen eser, sayfa 162. Önce Mösinekler kaleye saldırıyordu. Aralarında bulunan Yunanlılarla birlikte bozguna uğrayarak kaçıyorlardı. Ertesi gün Yunanlılar tarafından hazırlanan bir düzen içinde kaleye tekrar saldırıyorlardı. Önce okçular harekete geçiyor, dışarıdaki düşmanlarını kalelerine kadar kovalıyorlardı. Hepsi yukarıya, payitahtın evlerine kadar varınca buraya toplanmış olan düşmanlar harbe giriştiler. Ve harbelerini fırlattılar. Bir yandan da bir kişinin güç kaldıracağı kadar kalın ve uzun mızraklarla düşmanlarını yanlarına sokmamaya çalışıyorlardı. Fakat Yunanların geri çekilmediklerini, bilakis hücuma kalktıklarını görünce barbarlar buradan da kaçtılar ve kaleyi terk ettiler. Tepe üstüne yapılmış ağaç bir kalede oturan kral, ki burayı terk etmek hakkına haiz değildi ve umumi maldan geçinirdi, çıkmak istemedi. İlk zapt edilen kaledeki de aynı şekilde hareket etti. Bunun için kuleleriyle birlikte yakıldılar. Anabasis, adı geçen eser, sayfa 163. Hiç kuşku yok ki Müsinekler bu krallara ya da derebeyi veya egemenlere karşı iki yüzlü davranıyorlardı. Çaresiz kalıp da kral ve adamlarıyla başa çıkamayacaklarını düşündükleri zaman onlara boyun eğmiş ve bağlı gibi görünüyorlardı. Ancak Yunan ordusunun gelmesi gibi ellerine bir fırsat geçince de krallara karşı baş kaldırarak mücadele ediyorlardı. Müsineklerin bu iki yüzlü davranışları tutarsız ve tuhaf ahlak anlayışlarıyla örtüşüp pekişiyordu. On binlerin dönüşü bundan sonra kara yoluyla değil, Tribarenlerin egemen olduğu yerlerden itibaren deniz yoluyla devam ediyordu. Bütün bu anlatılan olaylar M.Ö. 400-350 yılları arasında Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan toplulukların barbar sayılabilecek kadar ilkel bir yaşam sürdükleri, birbirleriyle sürekli bir çatışma içinde bulunduklarını, hepsinin kendine özgü ahlak anlayışlarıyla tuhaf gelenekleri olduğunu, asosyal veya sağlıksız davranışlar sergilediklerini gösteriyordu. Doğal koşullar elverişli olmadığı için sürekli beslenme sıkıntısı çekiyorlardı. Müsineklerin krallarına ait ambarların yağmalanması sırasında ortaya çıkan ürünler ne yiyip ne içtiklerini ve neleri depoladıklarını gözler önüne sürüyordu. Müsineklerin söylediğine göre geçen seneden kalma ekmekler buldular. Bunlardan başka bu senenin hububatı da bulundu. Bunlar en ziyade kızıl buğdaydılar ve saplarının üzerinde olarak saklanmışlardı. Tuzlanarak fıçılara bastırılmış olan yunus balığı eti ve kaplar içinde balık yağı da bulundu. Bu yağı Müsinekler Yunanlıların zeytinyağını kullandıkları gibi kullanıyorlardı. Kilerlerde birçok yassı cevizler bulundu. Bunların iç kabukları yoktu. Bunlar Müsineklerin baş gıdasını teşkil ediyordu. Bunları pişiriyorlar, hatta ekmek bile yapıyorlardı. Şarap da bulundu. Bu vakıa su ile karışınca lezzeti de kokusu da pek hoş idi. Anabasis, adı geçen eser, sayfa 164-165. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan topluluklar mızrak, pala, kama, bıçak gibi çoğunlukla demirden mamul silahları yaygın bir şekilde kullanıyorlardı. Zira yörede demir üretimi yaygın şekilde gerçekleştiriliyordu. Bu topluluklar demirden mamul silahları daha çok çevrenin ve doğal koşulların zorlaması sonucu geliştiriyorlardı. Doğu Karadeniz yöresi son derece sık ormanlarla kaplı bulunuyordu. Ormanların arasında değil tarımsal ürün yol bulup yürümek şansına bile sahip değillerdi. Bu nedenle ağaç ve dal kesiminde demir aletler kullanmak zorunda kalıyor, bunları da mükemmel imal ediyorlardı. Orman işi için imal ettikleri aletleri savaşlarda da kullanabilecek şekilde geliştiriyorlardı. Bazı topluluklar şu veya bu nedenle sağlıklı davranamıyor, anormal davranışlarda bulunuyorlardı. Bu anormal davranışlar çoğunlukla psikolojik yapılarından kaynaklanıyor, ahlak anlayışlarına yansıyor, geleneklerini şekillendiriyordu. Kaldı ki sık ormanlarla kaplı bu bölgede toplum içi ilişkiler tam anlamıyla netlik kazanamadığı için bireylerin ruhsal durumunu nasıl etkilediği de bilinmiyordu. İlk derebeyleri. Ancak sosyal düzen bakımından en önemli husus bölgede topluluklar içinde otorite merkezi durumunda tahakküm odaklarının oluşmuş bulunmasıydı. Özellikle Müsinek toplumunda görülen ve Müsineklere tahakküm eden ayrıcalıklı krallar, daha doğrusu bir çeşit derebeyleriyle bunların yakın çevrelerine diğer topluluklarda da rastlanıyordu. Bu oluşum ayrıcalıklı Yunan kolonilerinin yerel topluluklara model ve örnek olarak yansımasından başka bir şey değildi. Pont satraplığından önce gelen ve bölgede üsler kurmuş olan sömürgeci Yunanlar, satraplık zamanında da ayrıcalıklarını muhafaza ediyorlardı. Yerel topluluklar Yunanlıları ayrıcalıklı seçkinler olarak görüyor ve onların bu konumu satraplık zamanında da devam ediyordu. Nihayet yerel topluluklar arasında güçlü olanlar otoritelerin diğerleri üzerinde hissettirmeye başlıyor, kademeli olarak kabul ettiriyorlardı. Satraplığın çöküş sürecine girerek Pers otoritesinin eremeye başlaması, Yunanların da otorite borçluğunu dolduramayacak bir konumda bulunmaları nedeniyle, otorite merkezi haline gelen yerel topluluklardaki güç odakları takiplerini resimleştiriyor ve bunu müstebit bir düzene dönüştürüyorlardı. Çevrelerine topladıkları akrabaları ve adamlarıyla klanlar oluşturarak diğerleri üzerine tesis ettikleri otoritelerini pekiştiriyorlardı. Bu ayrıcalıklı tahakküm odakları giderek toplumdan soyutlanıyordu. Onlar örnek aldıkları Yunanlı sömürgeciler veya Pers efendileri gibi çalışmıyor, tüm ihtiyaçlarını topluma karşılatıyor, toplumla doğrudan temas kurmaktan kaçınıyor, aralarına aracılar koyuyorlardı. Yeni yerel efendiler güçlerini arttırırken tıpkı sömürgeciler ve gerçek efendileri gibi kendilerine kaleler ve kuleler kuruyor, klanlarını da bu kale ve kulelere yerleştiriyorlardı. Böylece Doğu Karadeniz bölgesine tipik bir derebeylik düzeninin tohumları atılıyor, sosyal şablonun ana hatları tesis ediliyordu. M.Ö. 400-300'lü yıllarda ortaya çıkan bu feodal sistem Doğu Karadeniz sosyal yapısının oluşmaya başladığı bir dönemde şekillendiği için yerelde yaşayan her bireyin adeta sinirlerine, damarlarına ve hücrelerine işleyerek sosyal belleğe yerleşiyordu. Daha sonraki dönemlerde bölge üzerine otorite ve egemenlik tesis eden yabancı güçlere boyun eğmek zorunda kalan Doğu Karadeniz bölgesindeki topluluklar, bu güçlerin otoritesine boyun eğmiş görünmelerine karşın yine de onlarla bütünleşmiyor, kendi iç düzenlerini koruyarak ve geleneksel örfi, yerel güç odakları çevresinde kenetlenerek doğal bir güdüyle örgütleniyorlardı. Zira Yunan ve Pers egemenlikleri sürecinde kişiliklerinin bir parçası haline gelen, hatta kutsal tanrısal bir anlam kazanmış bulunan toplum için egemenler hem korku ve dehşet saçarak hem de ayrıcalıklı koruyucu bir rol üstlenerek varlıklarını tam anlamıyla ölümsüzleştirmiş bulunuyorlardı. Yerine göre eğer yabancılara karşı direnmek gerekiyorsa onlar direniyor ve direnişi örgütlüyor. Eğer yabancı egemenlerle işbirliği yapmak gerekiyorsa yine onlar bu işi gerçekleştiriyorlardı. Unutmamak gerekir ki Doğu Karadeniz bölgesinin elverişsiz çevre, iklim ve coğrafya koşulları yaşamı son derece zorlaştırdığı için toplumsal yapılanma geniş aile, kabile, aşiret oluşumları bağlamında bir sosyalizasyonu dayatıyordu. Dolayısıyla bireysel gelişme bu bölgede hiçbir dönemde çağın gerektirdiği düzeye ulaşamıyordu. Birey içinde yaşadığı toplumun kayıtsız şartsız ayrılmaz bir parçası durumunda bulunuyor, dolayısıyla toplum bireyin bağımsız hareket etmesine izin vermiyordu. En kestirme ifadesini sürüden ayrılanı kurt kapar sözünde bulan bu yaşam tarzı değişime kesinlikle müsaade etmiyordu. Dolayısıyla toplumun üzerinde otorite tesis eden gizli, açık, dünyevi veya uhrevi güç odakları mutlak egemen, müstebit durumunda bulunuyorlardı. Onlar ise kendi ahlak anlayışları zemininde oluşturdukları kendi hukuk anlayışlarını ve esaslarını benimseterek yaşama geçiriyorlardı. Bunun dışında dışarıdan dayatılan iyi veya kötü ahlak ve hukuk ilkeleri kalıcı bir geçerlilik kazanamıyordu. Bunun bir sonucu olarak Doğu Karadeniz bölgesi pek çok devlet otoritesiyle tanışıyor, çeşitli güç dalgalarına uğruyor fakat iç düzenini bu anlayışlar çerçevesinde yerel, geleneksel güç odaklarını koruması altında devam ettiriyordu. Bu devletlerden ilkini ve en ilginçlerinden birini Pontus devletleri teşkil ediyordu. Şurası muhakkak ki Pontos devleti Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan toplulukların devleti değildi. Ne bu devletin kurulmasına neden olan koşulları bu topluluklar hazırlıyor ne de bu bölgede bağımsız bir devlet kurma amacı taşıyorlardı. Kısacası tarihi bütün olaylar buradaki yerel toplumun iradesi dışında cereyan ediyordu. Pontos satrapları ise genellikle Yunan kültürüne ilgi ve saygı duyuyorlardı. Pers kökenli bu satraplar gösterdikleri ilgi ve saygının bir sonucu olarak Pontos sahillerindeki Yunan kolonilerine müdahale etmiyor, onları iç işlerinde serbest bırakıyorlardı. Buna karşılık aralarındaki işbirlikçi yerel güç odaklarıyla da anlaşarak yerel topluluklar üzerinde otorite tesis ediyor, onları müstebitçe kontrolleri altında tutarak kendilerine bağlıyorlardı. Diğer taraftan bu satraplar bağlı bulundukları Pers merkezi yönetimiyle de bağlarını giderek gevşetiyorlardı. Bunun en önemli nedenini merkezi Pers otoritesinin zaafa uğraması oluşturuyordu. Bir başka neden ise Pont satraplarının varlıklarını, zenginliklerini ve otoritelerini merkezi otoriteyle paylaşmak istememelerinden kaynaklanıyordu. Nitekim diğer satraplar da Pers hükümdarlarına baş kaldırarak bağımsızlaşmak eğilimine girmiş bulunuyor. Bu durum Pont satraplarına da yansıyordu. Bu ortamda ve koşullarda iktidarsız bir Pers hükümdarı olan 2. Atukşatra'ya karşı ayaklanmalar yoğunlaşıyordu. Bundan yararlanan Bitinya, Paflagonya ve Pont satrapları da vergilerini artık düzenli bir şekilde ödemiyorlardı. Güney Kafkasya'da yaşayan Ermeniler her ne kadar Pers hükümdarlarına ve otoritesine bağlı bulunuyorlarsa da Doğu Karadeniz'de yaşayan Mösinekler, Kolhitler, Tibarenler, Halipler hiçbir otoriteyi kabul etmiyorlardı. Bu da Pont satrabı olan 2. Aryobarzan'a cesaret veriyor ve kendisini merkezi otoriteye baş kaldırmaya sevk ediyordu. Bu dönemde Pont satrapları zaten bağımsızlaşarak kendi krallıklarını ilan etmek için fırsat kolluyorlardı. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 45. Ancak Perslerin Kapadokya Krallığı M.Ö. 325 yılından itibaren çöküş sürecine giriyor ve bu süreç durmadan hızlanıyordu. Makedonyalı Büyük İskender'in oğluna vesayet de eden Perdikkas, Ön Asya'daki Makedonya eyaletleri arasında zengin ve güçlü bir ordusu bulunan herhangi bir krallığı kendileri için tehdit kabul ediyordu. Bu nedenle büyük bir ordu ile Kapadokya üzerine yürüyordu. Kapadokya kralı yaşlı Ariarates koşullarının olumsuzluğuna rağmen savaş meydanına atılıyordu. Kanlı bir savaştan sonra yeniliyor, hazinesine el konuluyor, kendisi de esir düşüyordu. 80 yaşındaki kral ailesi ve kumandanlarıyla birlikte korkunç bir işkenceye tabi tutuluyor, sonra da çarmıha gerilerek öldürülüyordu. Böylece Kapadokya'da zulüm, şiddet ve terör devri başlıyor. Makedonların estirdiği bu gayri insani dehşet Kapadokya krallarının daha insani yönetimini herkese arattırıyordu. Amansız boğuşmalar sırasında birçok yerli halk telef olduğu gibi mahsuller de mahvoluyordu. Efendilerinin sık sık değişmeleri neticesi olarak köyler şehirler yağma ediliyor, partizanlık ithamlarıyla birçok masumlar ölüme mahkum oluyorlardı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 262. Kapadokya Kralı 1. Ariarates'in ölmeden önce yeğeni Ariarates'i veliaht tayin etmiş bulunuyordu. Bu yeğen Makedonların elinden kaçıyor ve saklanmayı başarıyordu. Makedonyalıların baskısının dayanılmaz bir düzeye tırmandığı sırada genç Ariarates ortaya çıkıyordu. Aşağı Murat ile Kelkit arasındaki bölgeye hükmeden Persli Satrap Ardoates'in de desteğiyle Ariarates burada varisi olduğu krallığını ilan ediyordu. Baskıdan ve zulümden bıkan halk 2. Ariarates'i de benimseyerek destekliyor, genç kral Makedonyalı Antigon'un düşmanlarıyla da dostluk kuruyordu. Nitekim kısa bir süre sonra Antigon ile savaşa tutuşuyor, ardından da Kapadokya kralı olduğunu ilan ediyordu. Bunlar olurken yine bir Persli Mitridat Kristes de Paflagonya, bugünkü Sinop, Yeşilırmak, Kastamonu, Amasya arasında kalan bölge ile Pont satraplığı için alan geniş bir bölgede silaha sarılıyor, ayrı bir krallık kurmaya çalışıyordu. Bu iki Persli Makedonyalılara karşı anlaşıyor, kendi egemenlik alanlarını belirliyor ve Antigon'a karşı ortak mücadele veriyorlardı. Halk da Makedonların zulmüne, onların otoritesine tercih ediyordu. Nitekim bu tercih kalıcılık kazanıyor, 2. Ariarates gibi 3. 4. 5. 6. Ariarateslerde de krallıklarını devam ettiriyorlardı. Ancak zaman içinde iktidar kavgaları artarak şiddetleniyor, entrika, katliam, cinayet ve suikastler birbirini izliyordu. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 5. Ariarates'in ölümünden sonra yaşanıyordu. 5. Ariarates'in 6 erkek çocuğu bulunuyor fakat hiçbiri tahta oturacak yaşa erişemiyordu. Bu nedenle çocukların annesi Nisa oğullarının adına M.Ö. 130 yılında yönetimi ele alıyordu.